Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin âlinin, ashabının, enbiya-i izam, piran-ı kiram efendilerimizin mübarek ruhlarını hasaten civarında, vakfında, makamında bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhlarını hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmeti Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı akşamlar kıymetli kardeşlerimiz. Rabbimiz kılmış olduğumuz akşam namazımızı kabul eylesin inşallah. Sohbetimize Cenab-ı Hak lütuflarda, keremlerde bulunsun. Bizi birbirimize bağışlasın. Bizi birbirimizden beslesin. İnşallah yatsımızı da yine burada böyle beraber kalıp akşamla yatsı arasında da meleklere güzel bir şekilde yazmaya muvaffak eylesin. İki gün önce cumartesi pazar pek muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi üstadımızla bir İstanbul dışı yolculuğumuz olmuştu. O da iki yerde Allah Resulü sevgili peygamberimizi anlatmaya, konuşmaya çalıştılar. Fakat orada bir cümle söylediler. Ben de bu topluluğa o cümleyi taşımak isterim. Bugün Resulullah Efendimiz'i hem anmak hem de anlamak durumundayız. Evet. Daha çok belki anıyoruz ama anlama noktasında bir zaafımız var ümmet olarak. Eğer onu güzel anlasak hayatımız çok daha nebevi ölçüler içerisinde, Kur'an ölçüleri içerisinde geçecek. Çünkü Allah Resulü'nün hayatı adeta Kur'an'ın insana verilmiş bir hayatıdır. Kur'an-ı Kerim'deki satırların, ilahi kelamın insanda tecessüm etmiş şeklidir. Onun için bendenizde inşallah bu Rebiülevvel ayındaki sohbetlerimizi daha çok sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üzerine, onun ahlakı, yaşayışı ve bir mümin olarak bizim onunla ilişkimizde nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda inşallah Efendimiz'i anarak anlamaya da çalışırız değerli kardeşlerimiz. Tabii Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'ı en iyi anlayan ve anlatan sahabe-i kiram efendilerimizdi. Bunlara baktığımız zaman bir Allah Resulü'ne baştan inandılar. Hiç böyle şeksiz, şüphesiz yani o söylüyorsa doğrudur diye Hazreti Ebubekir'in mübarek sözlerinde kendini bulan bir teslimiyetle ona inandılar. Sonra itaat ettiler. Ya Resulallah ne diyorsan biz onu yerine getireceğiz. İtaat edeceğiz. Hani semiyana ve ata'na. Duyduk ya Resulallah ve bunu yerine getiririz. Sonra ittiba ettiler. İtaat ayrı, bir söze karşı teslimiyet. İttiba gördüğünü yapmak demek. Senden ne görürsek ya Resulallah, biz onu yaparız. Evet. İttiba ettiler. İnandılar, itaat ettiler, ittiba ettiler, ona yardımcılar oldular. Ona yardımcılar oldular. Sonra canlarından, mallarından, ırzlarından daha öne alarak onu korudular. Akabe biatlarında Hazreti Abbas dedi ki Resulullah'ı siz Medine'ye davet ediyorsunuz da kimi davet ettiğinizin farkında mısınız? Ya ona orada bir şey olursa evet biz henüz ona inanmadık ama o bizim akrabamız. Burada biz onu koruruz. Yani inanmasak da koruruz. O zaman sahabe dedi ki biz kimi davet ettiğimizi biliyoruz. Evet. Medine'ye kimi davet ettiğimizi biliyoruz. Kendi ırzımızı, ailelerimizi, namusumuzu, kendi canımızı nasıl korursak ondan daha güçlü bir şekilde bu Allah'ın Resulü'nü biz koruyacağız orada dediler. Sonra en önemlisi kıymetli kardeşlerim, onu dünyaya taşıdılar. Mektubunu dünyaya taşıdılar. Daha sonra da Allah Resulü aleyhissalatu vesselam öte aleme irtihal edince de kendileri bizzat dünyaya taşındılar. Sırf Allah Resulü'nün mesajını dünyaya taşımak için. Ama Peygamberimiz zamanında Allah'ın Resulü o günkü bütün dünyanın süper güçlerine, Bizans'a, İran'a, Habeşistan'a, Mısır'a, bugünkü Orta Asya'daki ve oraya komşu olan bütün devletlere İslam ol kurtul mesajını da her sahabi biz bunu alır götürürüz ya Resulallah, merak etme, yeter ki altında sizin mührünüz olsun. Nasıl gideceğiz? Hangi dilde konuşacağız? Orada kimi bulacağız? Yok. Mektubu ver ya Resulallah. Çöllerde başımıza ne geleceğini de sormuyoruz. Neyle gideceğimizi de sormuyoruz. Bir vasıta da istemiyoruz. Yeter ki o mektup bizim elimizde olsun. Onu göğsümüze koyar. Nereye gidiyorsan oraya götürürüz. Ya okuruz veya orada ruhumuzu teslim ederiz. Yine okur, orada kalırız. Sahabenin anlayışı buydu. Onun için bizler de gerçekten Efendimizle olan sallallahu aleyhi ve sellem ilişkimizde hep o ilk neslin Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellemle olan o hem gönül ilişkisini, hem hayat ilişkisini, hem heyecan ilişkisini, cihat ilişkisini, mücahede ilişkisini tekrar tekrar okumalıyız ki işte onlar öyle yapmışlar. Onlar da bizim gibi insanlardı. Hani bazen onlar sahabiydi efendim. Ya sahabilikleri Peygamberimizle arkadaş oldukları için. Onlar da çölde deve güden insanlardı. Onlar da ticaretle meşgul olan insanlardı. Onlar da hurma bahçelerinde çiftçilik yapan insanlardı yani. Bizim gibi insanlardı böyle. Gökten inmediler. Hatta çok daha böyle bir cahiliye toplumunun içinden çıkıp geldiler. Sonra o emaneti nasıl aldılar, nasıl taşıdılar? Önce kendi yüreklerine, sonra da bir başka coğrafyalara. Onlar taşıdılar ki onların taşımasıyla biz buraya geldik işte. Onu taşımak için Ebu Eyyub-el Ensari Hazretleri komşumuz işte radıyallahu teala an. Değil mi? Daha 7. Hicri yılda gelmiş buraya. Niye gelmiş? Yani Boğaz'da bir yalı alayım diye gelmemiş herhalde. İstanbul'un tepeleri biraz daha güzeldir. Orada bir ev yaptırayım da yaşayayım diye gelmemiş yani. Ya yani Ayasofya'da ezan okusun diye gelmiştir muhakkak. Duymuştur Ayasofya. Çünkü Ayasofya o zaman da vardı yine. Ayasofya Resulullah Efendimiz zamanında da vardı. Herhalde orada bir ezan okuruz diye gelmişlerdir mübarek sahabiler. Ama o bizim neslimize, bizim milletimize nasip olmuş. O ayrı bir tarih. Öyle bir girişten sonra Allah razı olsun muhterem hocamız bugün bu konuları konuşacağımızı konuşunca gündüzden ben şurayı oku, burayı oku demedim namazda ama o da daha böyle akşam namazının o iki rekatında böyle mihrapta ki mihrap Resulullah Efendimiz'in bize bir vekalettir, mihrap hizmeti. Eğer Allah'ın Resulü bugün bu camide olsaydı mihrapta olacaktı değil mi? Hayatta olsaydı da bir gün hani bizim Hüdayi Camimizi bir ziyaret edeyim deseydi ne diyecektik? Ya Resulallah buyurun, mihrap sizin. Bu imamlar, bu müezzinler size vekaleten hizmet ediyorlar burada. Madem ki siz buradasınız, Mescid-i Nebevi'de o nasıl namaz kıldırdıysanız sahabenize buyurun biz de arkanızda bir namaz kılalım diyecektik. Onun için bütün mihraplar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vekaleten bir vazife ifa ediyorlar. Ve biz bugün Hüdayi mihrabında Allah razı olsun hocalarımızdan iki rekatta da Cenab-ı Hakk'ın Resulünü bize nasıl takdim ettiğini dinledik. Ellerimiz huzur-u ilahide bağlamış vaziyette Cenab-ı Hakk'ın bize peygamberini nasıl anlattığını dinledik hocamızdan. Birinci rekatta Tevbe suresinin son ayetleri لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Size öyle bir peygamber geldi ki diyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak diyor yani. Üç ayette okudu hocamızı hep lekat diye başlıyor. Muhakkak, şüphesiz, gerçekten size öyle bir peygamber geldi ki içinizden azizdir. Sizlere çok düşkündür. Müminlere de çok rauf ve rahimdir yani. Böyle bir peygamberin ümmeti olduğunuzun farkında olun yani siz. size çok merhametli, çok acıyan, size çok düşkün. En ufak bir sıkıntınız ona ağır gelir yani. En ufak. Evinizde bir sıkıntı duyuyorsanız, ailenizde bir sıkıntı duyuyorsanız, maddi hayatınızda şöyle yüzünüzün rengi değişse, Hoca sahabe-i kiram gerçekten Allah Resulü'nün huzuruna girdiklerinde Efendimiz onların simalarından adeta iç dünyalarını okuyordu. Onlar da insandı belki. Ailevi sıkıntıları olabilir, çocuklarıyla olabilir, komşularıyla olabilir, arkadaşlarıyla olabilir. Ama onların her birini çok güzel bir nezaketle hallediyorlardı yani bir şey olursa. Onları da Efendimiz duyuyordu. Anlat bakalım ne var diyordu. Ve o sıkıntıyı tedavi ediyordu Allah'ın Resulü. Onun için de Cenab-ı Hak peygamberini bize böyle tarif ediyor. Yani o sizin zora düşmenizden, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir, üzülür, üzülür. Size böyle bir peygambere geldi. Ama buna rağmen ey Habibim, onlar yüz çevirecek olurlarsa Allah bana yeter de o arşın sahibidir de sen işine devam et. İkinci rekatta da hocamız herhalde namazda inşallah dikkat etmişsinizdir. Ahzab suresinden de Cenab-ı Hakk'a bize daha açık bir beyanla kimin yolundan gideceğiz, kimi kendimize örnek alacağız çok net bir şekilde لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Sizde Allah'ın Resulü'nde en güzel örnekler var. Örnek mi arıyorsunuz ticarette? Bakın Resulullah Efendimiz nasıl ticaret yapmış. Aile hayatında probleminiz mi var? Bir bakın bakalım Resulullah Efendimiz kızı Fatıma ile nasıl bir aile içinde münasebetleri varmış. Diğer hanımlarıyla nasıl bir hayat yaşamış Allah'ın Resulü. Bakın oraya da ona göre probleminize çözüm bulursunuz. Öğretmenlik mi yapıyorsunuz? Bakın bakalım Resulullah talebeleri nasıl yetiştirmiş yani. Nasıl böyle ellerinden tutmuş, avucunun içine almış. Sizi çok seviyorum evladım, sana bir dua öğreteyim mi demiş değil mi? Örneklik bu işte yani. Onun için bütün güzel örnekler onun hayatında. Onun için örnek arıyorsak ne batıya ne doğuya gitmeye ihtiyaç yok. Allah'ın Resulü'nü yakinen tanımak durumundayız ki bugün inşallah oradan bir bölüm okumuş olacağım. Ve hocamızın orada gündüz rica ettiğim, buraya hocam okur musunuz dediğim bölümde ise Cenab-ı Hak bizlere olan en büyük nimetini bahsediyor. O da ne? لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَتَ ف۪يهِمْ رَسُولًا Özellikle müminler için Allah Teala'nın burada da tercümesi aynen öyle. Müminlere Allah büyük bir lütufta bulunmuştur. Müminlere Allah çok büyük bir lütufta bulunmuştur. Neden dolayı? Onlara işlerinden bir peygamber gönderip onlara hem kitabı okuması, hem onları her türlü kötülüklerden, yanlışlıklardan kurtarıp tezkiye etmesi, geliştirmesi, büyütmesi üzerine vazife olan bir peygamberi göndermekle Allah müminlere çok büyük bir ikramda bulunmuştur. Hani var ya bir ilahide meçhul olurdu esma levlake ya Muhammed inmezdi arzı Kur'an değil mi? Yeryüzüne Kur'an da inmezdi. Esma'dan meçhul olurdu. Sen gelmeseydin ya Resulallah. Evet Resulullah Efendimiz gelmemiş olsaydı acaba biz böyle bir camide secde etmenin zevkini bulabilir miydik kendi kendimize acaba? Merhametten ne kadar nasiplenirdik acaba? Seherlerin feyzini nasıl bulabilirdik yani kendi kendimize? Şu dar akıllarımız bunları icat edebilir miydi? Etse bile Hakk'ın tam matlubu şekilde, razı olacağı şekilde onları ifa edebilir miydik? Onun içindir Akif'in tabiriyle medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, mahşerde bizi bu ikrar ile haşret. Bütün bir insanlık o masuma, günah işlemeyen insana borçludur. Evet, bizim en büyük borcumuz Resulullah Efendimiz'e insan olarak. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, inşallah bugün bu ayetler çerçevesinde Allah Resulü'nü biraz daha gündemimize taşıyalım. Evet, namazlarda salavatlar okuyoruz, zaman zaman kitaplar okuyoruz belki ama bunu böyle sadece Rebu'l-Evvel ayından Rebu'l-Evvel ayına değil, onu her gün böyle gönlümüze misafir edebilsek, evimize misafir edebilsek, çarşımıza, pazarımıza misafir edebilsek davranışlarımızla, çok daha farklı bir toplum oluruz. E olur mu hocam? Elbette olur. Gayret edilirse Allah hiçbir gayreti zayi etmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُدِعُوا اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Gerçekten ihsan kalitesinde yaşayan, kendini Allah yoluna feda edenlerin ecrini Allah Teala asla zayi etmez. İşte bakın 400 sene evvel burada bir dergi açmış olan Hüdayi Hazretleri'nin bereketi devam ediyor. Belki de o gün dergahında ne kadar insan vardı Hüdayi Hazretleri'nin bilmiyoruz. Ama 400 sene sonra da o gün atılan tohumları Allah bugün meyveye dönüştürüyor. Her gün burada binlerce insan, yine muhterem Osman Efendi Üstadımızın çok güzel bir sözü var. Bazen diyor ki, günde diyor bizleri kaç kişi ziyaret ediyor? Biz hayattayız. Hüdayi Hazretleri kabrinde onu kaç kişi ziyaret ediyor? Kim daha çok yaşıyor peki diyor yani. O da tabii tevazu, onun da ziyaretçisi çok ama gerçekten de hani kimseye söylemiyor, gidin de Hüdayi'de ama Allah Teala demek gönülleri buraya çeviriyor. Tabii yani ziyaretteyken bid'atlardan kaçınmak, bir İslami ölçüler içerisinde kabir ziyareti nasıl yapılıyorsa o şekilde yapmak. Hüdayi Hazretleri de bizim gibi bir insan. O da gelenlerden bir Fatiha bekliyor yani. O orada bir şey dağıtmıyor insanlara yani. Hüdayi Hazretleri kabrinden çıkıp bir şey vermeyecek yani. Ama bir dua yapmıştı hayattayken. Değil mi yani? Benim kabrimi ziyaret edenlere Allah şunları versin diye. Hayattayken dua etmiş Hazret. O duayı da geçmiş öbür aleme. Değil mi? Ondan sonra da şimdi ama o da bütün insanlar gibi o kabrinde ahireti bekliyor. Ve o da Allah'ın kullarından bir kul bizden dua bekliyor. Bizler de işte hep burada namazlarda değil mi? Hüdayi Hazretleri'nin ruhuna diye Fatiha okuyoruz. Bakın ne kadar güzellik. Ama bütün bu güzellikleri bize öğreten kim? Yani kabire nasıl girmemiz gerektiğini, kabri nasıl ziyaret edeceğimizi, şu dünya hayatını nasıl yaşayacağımızı, nasıl nefes alıp vereceğimizi, nasıl su içeceğimizi, yatağımıza nasıl gireceğimizi, girerken ne söyleyeceğimizi, kalktığımızda ne söyleyeceğimizi, evimize nasıl gireceğimizi, evimize nasıl selam vereceğimizi, evimizden ayrılırken nasıl ayrılacağımızı, çocuğumuza nasıl nazar edeceğimizi, ailemizin elini nasıl tutacağımızı, bize bütün bunları da öğreten vahiy ile müeyyed, Allah'ın kendisini terbiye ettiği edde beni Rabbi ve ahsene tedibi, beni Rabbim terbiye etti ve beni çok güzel terbiye etti. Bende gördüğünüz her şey Rabbin murad ettiği şeydir diye ifade eden sevgili Peygamberimiz. Geçen sohbetlerimde arz etmiştim değerli kardeşlerim. Ben tabii her sohbetimizde hemen hemen pek muhterem Osman Nur Topbaş Efendi Üstadımızın eserinden bir bölümü seçerek huzurlarınıza geliyorum. Bizleri hem ilmen hem irfanen besleyen gerçekten birçoğu merhum Sami Efendi Hazretleri'nin kitaplarıyla ilgili bir müşahede, daha doğrusu bir mesmuatım olmuştu. Biri dedi ki, Üstadımız dedi, birçok sohbetlerini Sami Efendi Hazretleri seherlerde yazmıştı, böyle ibadetlerinden evvel veya sonra. Hatta bazen uykunun galebe edip de kalemin kendiliğinden yürüdüğüne de bir şahit olmuşuzdur derdi. Şimdi hakikaten bu Allah dostu da, Allah kendine hayırlı uzun ömür versin muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımız gerçekten emek veriyor yazdığı her cümleye. Sonra bugün kardeşlerimiz söylediler, kendi kitabını tekrar okuyup ona yeni şerhler yazıyor. Dolayısıyla ciddi bir emek mahsulü ve bunlar sadece bir akıl ve nakil ürünü değil, kalp ürünü. Kalpten kalplere dolu ulaşmak istiyor. Gerçekten burada hani kitapların da kaderi vardır değerli kardeşlerim. Biraz farklı konulara temas ediyorum. Bir müşahedemizi anlatmak istiyorum. Peygamber Efendimiz'le ilgili bir kitabını Hazretin Almanca'ya tercüme edilmişti. Orada da ana dili Alman olan, bizzat Almanya'da yetişen bir insan okusun. Olur ya, oradaki dile göre bir şey varsa tasiyyah, ona editörlük denir yani. Daha ciddi bir şey olmuşum. Hani burada ne kadar Almanca bilen insanlar bunu tercüme etseler de o dilin kendi bir akışı vardır. O akışa da uygun olsun bu tercümeler diye. Bunu bir hocamız anlattı. Dedi ki diyor adama, ya şu kitabı Almanca konuşan, ana dili Alman olan bir insan, bir münevver olarak bir oku. Bir yanlışlık varsa da bunları yanlışlığı ya daha güzel şöyle olur diye bileceğin bir şey varsa dil bakımından bunları bir oku. İşte diyor müellifinden filan bahsetmedik diyor. Ama oku dedik bu kitabı diyor. Bize de bildir. Diyor zat o zat kitabı okudu, döndü geldi. Dedi ki diyor ben çok kitap okudum Hazreti Muhammed'le de ilgili. Ama bu kitabın yazarıyla peygamber arasında farklı bir kalp ilişkisi var dedi diyor. Bir gönül ilişkisi var dedi diyor. Bunu hissettim ben bu kitapta. Bu kitap sadece bir tarihi şahsiyeti anlatmıyor. Kitabın müellifiyle o kitabın konusu olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam arasında böyle satırların arasında çok fark edilen çok ayrı bir gönül ilişkisi var diyor. Şimdi bunu bakın yani kimse bahsetmedi sadece. Dolayısıyla dışarıdaki insanın diyeyim, Allah hidayete nasip eder inşallah, bir dışarıdaki insanın müşahidesidir. Bunun için inşallah kıymetli kardeşlerim, ben de bu Rebul Evvel ayı içerisindeki sohbetlerimizde muhterem üstadımızın ilk kitaplarındandır bu. Rahmet Peygamberinden Rahmet Esintileri diye bir güzel kitabı var. Kitap tanıtmak için söylemiyorum bunu ama konuyu anlatmak için söylüyorum. Kardeşlerimiz daha sonra inşallah buradan bölümler okuruz. Daha sonra da eğer evlerinde çocuklarıyla, ailece böyle bir Resulullah sohbetleri yaparlarsa o da ayrı bereket olur. İnşallah bir sohbetimde ona temas edeceğim zaten. Allah Resulü'nün evi bir mektepti. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hane-i saadetleri gerçekten bir mektepti. Yani bir tedris yeriydi, bir tezkiye mahalliydi. Her şeyle yani hem ilim merkeziydi, hem irfan merkeziydi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek haneleri. Bugün neleri hocam konuşmak istiyorsunuz diyeceksiniz. Bugün böyle hemen şöyle ana başlıklarından bir konuları takdim edip oradan da inşallah Allah Resulü'nden böyle küçük bir ağız tadı diyeceğimiz birkaç hususu nakletmiş olalım. İnşallah onlar da hem burada onları tekrar anmamız ve anlatmamız vesilesiyle ahirette tutunacağımız bir dal olur. Yani ya Resulallah biz sizden 1445 sene sonra Hüdaye'de gözlerimizi kapattık. Gönüllerimizi size doğru akıtmaya çalışarak sizden kendi dünyamıza bir güzellik taşımaya çalışmıştık. İnşallah bu vesileyle sizlere yakın olmak istiyoruz. Havuzunuza yakın olmak istiyoruz. Sancağınıza yakın olmak istiyoruz diye bir tevessüle vesile olur inşallah. Tabii öncelikle kitap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle kısaca dünyaya teşrifleri, izdivaçları, ondan sonra ilk vahiy, hicret ve sevr, daha sonra Medine hayatındaki Bedir, Uhud, Hendek, Mekke'nin fethi, Hac-ı Veda'dan kısa kısa bahsettikten sonra esas mesele böyle bir kitabı yazmakta sevgili peygamberimizin diğer peygamberler arasındaki farkı ve değerinden sonra bugünün Müslümanına lazım olacak böyle bir 20 kadar ana başlık rahmet peygamberinin hususiyetinden örnekler. Bize lazım olan bugün bu. Niye? Gerçekten Allah Resulü'nü ile o örnekleri almazsak işte o zaman çok daha farklı örneklerin peşinde gidiyoruz maalesef. Yani bazen giydiklerimiz böyle çok farklı oluyor. Bazen konuştuklarımız farklı oluyor. Evlerimizin düzeni farklı oluyor. Değil mi? Onun için acaba Allah'ın Resulü'nden bize ne gibi örnekler akması gerekiyor? Neler olmalı hayatımızda bizim? Özellikle ahlaki bakımdan hangi vasıfları kazanmalıyız noktasında böyle bizatihi ana kaynaklardan nakiller yapılarak bizim adeta gönüllerimize bir demet peygamber muhabbeti sunuluyor. Bunlar girmeli hayatımıza. En başta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin züht, takva ve nefis tezkiyesi. Bakın Allah'ın Resulü bizatihi her şeyden önce kendi kulluğunun farkında ve önce eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Evet, bir Müslüman içinde belki hayatın farklı yerlerinde farklı statüleri olabilir insanın. Maddi statüler olabilir, bunlar manevi statüler olabilir, hizmetleri olabilir. Ama merhum Mahmud Sami Efendi Hazretleri'nin tabiriyle hani bazen bir yerlere gidince böyle askıyla şöyle buraya bir kimlik koyuyorlar. Ana kimliğimiz kulluğumuz. Diğer kimliklerin hepsi girer çıkar. Bir gün asarız buraya, efendim şu ünvanda bir şey ama ayrıda giderken onların hepsi çıkıyor yani. Değil mi? Kongrelerden vesaire toplantılarda çok farklı veya makamımıza, mevkimize göre askersen omuzlarınızda, başka yerdeyseniz rozetlerinizde farklı şekillerde kendinizi tanıtacağınız statüleriniz olabilir. Ama yaratılan her insan için bir ana statü var, o da kulluk statüsü. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri de ancak kulluk sıfatıyla yarattım diyor Cenab-ı Hak. Kul olsunlar diye yarattım. Onun için de Allah'ın Resulü de her şeyden önce kendisinin kul olduğunu anlatarak bize kulluğun üzerine yoğunlaşmamızı istiyorlar. Burada da Allah razı olsun muhterem Üstad, kendileri her şeyden önce Peygamber Efendimiz'in zühdünü, takvasını ve nefis tezkiyesini gündeme taşımışlar. Sonra Allah Resulü'nün tevazuu, Allah Resulü'nün hayatında nezafet ve nezaket, sonra merhamet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de affetme hasleti, zorlandığımız alanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de cömertlik, samimiyet, doğruluk, dürüstlük, hele hele bugün çok muhtaç olduğumuz Allah Resulü'nde haya. Ne kadar muhtaçız değil mi bugün hayaya? Bunları inşallah belki bölüm bölüm ayrıca anlatırız ama hani haya bahsi gelmişken bir hadis-i şerif, yani utanmadıktan sonra, yani haya duygunu kaybettikten sonra istediğini yap. Yani istediğini yapmak noktasında artık önünde bir engel kalmaz. Her şeyi yapabilirsin yani. Onun için Cenab-ı Hak bu haya duygumuzu almasın. Çünkü bu konu üzerinde hemen bir iki satır söylemek isterim, bir iki söz. El haya'u vel imanu me'an fe izâ rufi'a ahaduhum rufi'al âkhar. Haya ve iman beraberdir. Birbirini bırakmaz. Birisi kalktı mı diğerine kaybolur gider. Haya gittiyse iman tehlikeye gitmiştir. İman gittiyse de haya gider zaten. Sonra rahmet peygamberinde İnsanların iyiliğini isteme hassasiyeti, Allah Resulü'nün vefası, Allah Resulü'nün insanlara muamelesi, fakirlere karşı nezaketi, kadınlara karşı muamelesi, yetimlere karşı davranışı, komşu hakkı hususundaki tavsiyeleri, hizmetçi ve kölelerine davranışları, hatta diğer hayvanata, diğer mahlukata karşı davranışları, daha da ötesi, düşman ve kafirlere karşı Allah Resulü'nün muamelesi. Yıllar önce Muhammed Hamidullah Hoca'nın hukuk seminerlerine katılırdık burada Edebiyat Fakültesi'nde. Ta o günlerden hatırımda kalan bir şey vardı. Demişti ki, İslam gelinceye kadar insanlığı bağlayan bir uluslararası hukuk yoktu. Her şey güce dayalıydı. İslam geldi, devleti de bir hukuka bağladı yani. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız an değil mi? Müşriklerle bir sözleşme yaptıysanız, o sözleşme bitinceye kadar sözleşmeyi bozmayın diyor Cenab-ı Hak. Yani müşrikle sözleşme yapıyorsun, düşmanın. Ama şartlar değişiyor. Ya sözleşme var burada diyor. Ama bugün insanlar dün yaptıkları sözleşmeyi bugün bozuyorlar yani. Gücü varsa bozuyor. Git kardeşim diyor. Nereye gidersen git diyor yani. Dün öyleydi diyor, bugün böyle. Ama Cenab-ı Hak bakın kafirlerle, müşriklerle bile bugün de bu ayetler bağlayıcı. Yani İslam'ın ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in gerçekten insanlığa kazandırdığı bu büyük saadeti görmemiz gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Onun için de bu her safha çok önemlidir. Bunların hepsini tane tane bilmemiz, okumamız gerekiyor. İşte oradan ben bir iki işaretledim hemen. Bugün ilk başlık olarak rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de züht, takva ve nefis tezkiyesi diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa ilahi bir hediye ve mükemmel bir örnekti. Saadete erebilmek için herkes gücü ve kabiliyeti nispetinde onu takip etmeye, onun izinden gitmeye, onu taklit etmeye, yani onun gibi yaşamaya mecburdur. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün davranışları İslam'ın layıkıyla yaşamak için bir fiili örnektir. Ancak bazı hususlar vardır ki bunlar sadece Peygamberimize hastır. Yani burada diğer insanlar mecbur kılınmamıştır. Diğer insanlar. Bir kısmında Allah'ın Resulü bunlar sadece bana aittir, bunları ben yapabilirim ama sizler yapmayın demiştir. Yani bizim gücümüzün yetmeyeceği şeyleri Allah Resulü bak ben yapıyorum, ben de sizin gibi bir insanım ama sizler zayıfsınız, bunu kaldıramazsınız, sizler yapmayın diye bize o merhametini bir başka güzelliğini göstermiştir Resulü Efendimiz. Bazı ameller zira ancak peygamberlere mahsus bir takatla gerçekleşebilir. Başkaları bunlara takata güç yetiremez. Mesela nadirattan değil de daimi surette ayakları şişinceye kadar geceleri ibadetle ve namazla geçirmek. Peygamberimiz bunu yapıyordu ama ümmetine siz yapmayın diyor. Her zaman buna gücünüz yetmez sizin. Mesela savm-ı visal, yani iftar etmeden oruç tutmak tekrar. İkinci gün bir daha oruca niyet etmek. Resulullah Efendimiz kendisi yapıyordu ama ben diyor Rabbimin katında gecelerim, o beni yedirir içir manevi olarak. Ama siz onu yapmayın diyor sahabesine. Şefkatiyle, merhametiyle Peygamber Efendimiz. Tabii ona mahsus çok daha bazı özellikler var. Mesela Allah'ın Resulü, sevgili Peygamberimiz zekat ve sadaka kabul etmezdi. Ama ümmeti muhtaçlar zekat ve sadakayı kabul edebilirler. Ondan sonra da baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'in hayatında hani bizlerin de yapabileceğimiz, yapmamız gereken güzellikleri görüyoruz. Ne demek mesela züht dediğimiz, bugün böyle hepimiz kendimizi dünyanın rüzgarına kaptırmışız. Adeta hani dünyanın kölesi olmuş durumundayız yani. Dünyevi hazların, zevklerin, şimdi diyorlar ya haz ve hız dönemindeyiz diye. Adeta insanın hazları zoraki böyle daha da çoğaltılmak istemiyor. Tabii halinden dışarıya çıkarılmak istemiyor. Züht dediğimiz hadise dünyaya karşı aşırı bir istek ve hırsı gidermek, geçici ve fani olan dünya lezzetlerine aldanmamak, dünyayı kalbe koymamak. Bakın, dünya işimiz olabilir ama dünya kalbimize girmeyecek yani. Allah ve Resulünden başkasına rağbet etmemek ve en önemlisi kulluktan alıkoyan, ahirette faydası dokunmayan şeyleri terk etmek manalarına gelir. Ayet-i kerimede ne buyuruluyor? Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah ve ikamis salah ve itaiz zeka yekâfûne yevmen tetekallebu fîhil kulûb vel ebsâr. Onlar öyle adam gibi adamlardır ki, tam bunun tercümesi böyle. Onlar öyle adam gibi adamlardır ki ne ticaret ne alışveriş onların namazına engel olmaz. Zekatlarına engel olmaz. Ve onlar kalplerin böyle çevrilivereği günden devamlı korku halindedirler. يَخَافُونَ يَوْمَنْ تَتَكَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارِ Gözlerin ve kalplerin birbirine karıştığı o günden devamlı bir korku halindedirler. Yani dünyevi meşgaleleri adeta onların her şeyini kuşatmaz. O halde değillerdir. İşte züht kendini o esaretten kurtarma hadisesi. Dünyanın esaretinden, malın esaretinden ve bir takım şehvetlerin esaretinden kurtulup tabii bir şekilde yaşama hadisesi züht. Yoksa tamamen her şeyden elini çekip dağ başına gitmek değil. Nakşi büyüklerinin tabiriyle el karda, gönül yarda. Elin işte ama gönlün hep Hak Teâlâ'dı. Züht dediğimiz bu işte. Gönlü kaptırmamak. Gönlü bir başka sevdaya kaptırmamak. Dolayısıyla da hem kalp hem de beden huzurunu tesis eden bir keyfiyettir züht dediğimiz. Bunun aksi olarak dünyaya rağbet de hem kalbi hem de bedeni böyle tüketir, insanı keder ve elem dolu haletlere sürükler gider diye ifade ediyor. İşte Allah Resulü onun için de dualarında Ya Rabbi dünyayı en büyük hedefimiz ve hemimiz haline getirme. Yani sadece dünya merkezli yaşayan insanlar olmayalım. Biraz önce sahabe-i kiramın özellikle Peygamberimize teslimiyetinden ve Peygamber Efendimizin daha çok özellikle kendisinin sadaka ve zekat almadığından bahsetmiştim. Ama bakın bunu söylerken tekrar söylüyorum. Efendimiz bunu, bu sadece bana aittir. Yoksa bir tarafta daha bire zekat verin, sadaka verin diyor Resulullah Efendimiz. Kim alacak onu? Bu kadar üzerine duruluyorsa elbette ki Müslümanlar alacak. Ama Allah Resulü, hani şimdi daha çok böyle öndeki insanların biraz daha nimetleri başkalarına dağıtmalarından bahsediyor değil mi? Öne geçince hemen zengin olma, Karun olma deniyor. Ha işte Allah Resulü o noktada öyle güzel örnek ki, bakın dünya nimetler hepsi benim elimde ama benim yaşayışımı görüyorsunuz gibi insanlığa farklı bir istina, farklı bir züht hayatını Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Özellikle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bugün burada özellikle hatırlatmak isterim. Helal ve harama karşı çok dikkatli olduğu gibi şüpheli şeylerden de son derece sakınırdı. Hatta bir seferinde Hazreti Hasan henüz küçük bir çocukken mescitte dedesinin kucağında oturmuş, onunla birlikte zekat hurmalarının dağıtılmasını seyrediyordu. Önündeki hurmalardan birini ağzına alınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem at o hurmayı, bizim sadaka yemediğimizi bilmiyor musun diye ikaz etti ve torunun ağzındaki hurmayı yere attırdı. Hazreti Mevlana Kudsesür Ruh helal lokma hususunda şöyle buyurur. Lokmalar tohum gibidir, meyvesi de fikir, düşünce ve niyetlerdir. Yediğiniz lokmaya göre de içinizde fikir olur, düşünce olur ve niyetler olur. Sende ibadet ve taatlara arzu, iştiyak ve iştah uyandırarak feyiz veren lokmalar helal, ibadet ve taatlara tembellik uyandıran, kalpte kasvete sebep olan lokmalarsa haramdır. Yani zaman zaman kalbimize kasvet geliyorsa, ibadetlere karşı böyle bir yorgunluk, bir bıkkınlık geliyorsa, acaba yediklerimde bir şüphe mi var diye de ilk kendi içimize bir sorgulama gerekiyor. Sen hayatında helal lokmaları çoğalt, şüpheli ve haram lokmalardan da kaçın ki ibadet ve taatın lezzetini tadarak huşuya eresin buyuruyor. Günümüzde maalesef pek çok insanda dinin sadece ahiret saadetini kazandıran inançlar manzumesinden ibaret olduğu görüşü hakim. Din bir inanç manzumesidir. İnandın mı bitti. Halbuki din yalnızca ahiret saadeti kazandıran bir müessese değil, toplum hayatını da en mükemmel bir şekilde düzenleyip insanlara huzurlu ve emniyetli ortamlar oluşturan bir iman iklimidir. Yani din hayatın tamamını düzenler. Yani orasını biz biliriz yok. Her şeyi Allah bilir. Evet, her şeye hükmeder. Namazı biz biliriz, orucu biz biliriz ama ticareti biz biliriz. Allah oraya karışmaz. Allah ticaretime karışmaz. Allah evlilik hayatıma karışmaz. Allah benim kadın erkek ilişkilerime karışmaz. Yok, hepsini Allah'ın nazarı altında. Hepsi de Cenab-ı Hakk'ın ölçülerine göre tanzim edilmek durumunda. Bu hadiseyi bilirsiniz, birçok vakitler nakledilir. Şu hadise bu hakikata çok güzel bir misaldir. Bir gece vaktiydi Hazreti Ömer radıyallahu anh mutadı olduğu üzere Medine sokaklarında gezmekteydi. Önünden geçmekte olduğu bir evden bir ana ile kızının dışarıya kadar taşan tartışmasına gayri ihtiyari şahit oldu, işitti yani. Konuşulanlar dikkatini çekti ve biraz durakladı. Ana kızına, kızım yarın satacağımız süte biraz su karıştır demekteydi. bunu çoğunuz duymuşsunuzdur ama tabii belki yani üstadımız da yazmış, okuyalım. Kıssa, anacığım, Halife Ömer süte su karıştırılmasını yasak etmedi mi dedi. Ana tekrar kızının sözlerine sert çıkarak, kızım, gecenin bu saatinde halifenin süte kattığımızdan haberi nasıl olacak ki dedi. Ancak gönlü Allah korkusu ve sevgisiyle dipdiri olan bu kız, anasının süte su katma hilesini yine kabullenmedi ve muhterem anacığım, halife görmüyor diyelim. Peki Allah da mı görmüyor? Evet. Bu hileyi insanlardan gizlemek kolay. Ama her şeyi görüp bilen Allah'tan gizlemek mümkün mü? Rabbani hakikatlarla dolu bir kalbe sahip olan bu nezihe kızın deruni bir Allah korkusu içinde annesine verdiği cevap, Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı son derece duygulandırdı. Müminlerin emiri, onu sıradan bir sütçü kadının kızı değil, gönlündeki takva sebebiyle müstesna bir nasip bildi ve onu oğluna gelin olarak aldı. Halife oğluna süt satan bir hanımın kızını alıyor ama o kız da öyle bir kız işte. Bu temiz silsileden de İslam tarihinde 5. halife olarak yad edilen Ömer İbni Abdülaziz gibi bir evlat dünyaya geldi. Evet. Yani temiz toprağın mahsulü temiz çıkar diyor değil mi ayet-i kerime? Bozuk topraktan da kirli ve bozuk olandan başkası çıkmaz. Bu hadise de gösteriyor ki daima helale riayet ederek yaşamak beşerin iki cihan saadeti bakımından da bir ahsen-i takvim makamı olurken bunun aksine hareket, yani helal kılınan sayısız nimetlerle yetinmeyip harama veya şüphelere yönelmek kulluğa yakışmayan bir davranış olmaktadır. Ama burada kıymetli kardeşlerim, helal deyince sadece yediğimiz içtiğimiz değil, haram deyince de sadece yediğimiz içtiğimiz değil, helal ve haram hayatın birçok safhasında var. Değil mi? Ticaretin helali var, haramı var. Sokaklarda yürürken gözümüzün helali var, haramı var. Dinlediklerimizin helali var, haramı var. Konuştuklarımızın helali var, haramı var. Yani olayı hep daha çok lokma üzerine bazen yoğunlaşıp kalıyoruz ki o noktada da zaten büyük bir hepimiz bir kriz yaşıyoruz yani. Kazandıklarımızın, yediklerimizin, içtiklerimizin ne kadar helal, ne kadar şüpheli ve haram noktasında da ayrıca bir problem yaşıyoruz ama helal ve haramı sadece oralara hasretmemek lazım. Evet, gözlerimiz bir harama bulaşıyor mu, dilimiz bir harama bulaşıyor mu, kulaklarımız harama bulaşıyor mu, parmaklarımız haramlara dokunuyor mu? Değil mi? Bütün bu alanlarda bizim dikkatimiz ve bu dikkate göre de hayatımız farklı şekilde şekilleniyor. Belki lokmanız çok helal oluyor ama gözleriniz harama bulaştıysa o helal lokma yetmiyor yani sizin huzurunuzu sağlamak için. Gözünüzün haramı midenizin helaline karışıyor. Orayı da etkiliyor. Dilinizin haramı, evet, midenizin helali bile olsa orayı bozuyor. Onun için helali bir bütün olarak, haramı yine bir bütün olarak düşünmek gerekiyor değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haram olduğu bilinmeyen fakat haram olma ihtimali bulunan şeyleri de terk etme hususunda sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene de bak buyurmuştur. Yine Hazreti Mevlana dün gece ilham bize başka türlü tecelli etti. Çünkü mideye inen birkaç şüpheli lokma ilhamın yolunu tıkadı diyor. Evet. İlhamın, varidatın yolunu yediğimiz lokmalar tıkadı buyurarak haram ve şüphelilerden büyük bir titizlikle sakınmak gerektiğini de ifade etmiştir. Burada nefsi tezkiye babında yine muhterem üstadımızın özellikle namaz bahsinde çok güzel bir tespiti var. Buyuruyorlar ki nefislerine mahkum olanlar namaza yaklaşamazken nefis engelini aşamayanlar da namazın suret yapısında takılıp kalırlar. Evet, bir nefislerine tamamen mahkum olanlar var. Onlar namaza hiç yaklaşmıyor. Fakat bir de nefsin engelleri var. O engelleri aşamayanlar da namazın suret yapısında kalırlar. Namazın ruhuna gerçekten geçemezler. Onun için bu yüzden gerçek namaz pek az kimseye nasip olur. Bu hakikati ifade sadedinde de iki kişi aynı zaman ve mekanda iki rekat namaz kılarlar. Ancak aralarında fark yer ile gök arası kadardır denilmiştir. Hak dostlarından birisi de şöyle der, namaz kılanlar çok ancak onu hakkıyla eda edebilenler azdır diyor. Bütün bunlar da işte gerçekten hani Allah Resulü'nün takvası nefis tezkesi başlığı altında arz etmeye çalıştığım değerli kardeşlerim hususta bizlerin de ne kadar dikkatli olmamız gerektiğinin müşahhas misalleridir. Yani o noktada hep Allah Resulü'nden farklı örnekleri hayatımıza taşımak durumundayız inşallah. Değerli kardeşlerim iki hususu hatırlatacağım. Daha önce de söylemiştim bu hususu zaman zaman hatırlatacağım diye. İnşallah yemeklerimizi hem burada hem de bizzat kendi evlerimizde daha huzurlu, daha sessiz ortamlarda tefekkürle yemeği de bir önemli sünnet-i nebeviye olarak idrak edelim. Yemeği beklerken bile huzurlu olmak adeta namazı beklerken ki insana huzur verir. Yemek bizim kültürümüzde muhabbet mekanı değildir. Muhabbeti başka türlü yapacağız. Hele masalar yuvarlak olunca karşıdan karşıya konuşmak diğer masalara da intikal ediyor. Bizim muhabbetlerimiz diğer masalarda dinliyor. İlgili olmayan insanlar da. Ama bir zaruret varsa yanımızdaki arkadaşa onun yanındaki duymayacak kadar bir şeyi söyleyebiliriz belki. Onun için bunu ben belki haftalar boyunca hep anlatacağım. Niye? Sami Efendimiz'den, Musa Efendimiz'den böyle gördük, Osman Efendimiz'den de böyle devam ettiği için. Bunu hatırlayacağım. Yemeklerimizi olabildiği kadar sessiz yemeye, hatta yemeği beklerken de huzurlu, tefekkür halinde olmaya, önümüzdeki lokmalarla şöyle bir gönül konuşması yapmaya bakalım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.